Ayrım 5. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 51. 5. İlkokul. Hep büyülü olan gözlerim, içi bal ve arı dolu uğultulu beynim, başımda kırmızı bir takke, ayaklarımda kırmızı pomponlu çarıklarımla bir sabah yarı sevinçli, yarı heyecanlı yola çıktım. Babam elimi tutuyordu. Annem bana koklayıp da gayrete geleyim diye bir dal fesleğen vermiş, boynuma da vaftizime ait altın istavrozumu asmıştı. Tanrı'nın ve benim hayır duamızla diye mırıldandı, gözleriyle beni süzdü. Sanki süslenmiş küçük bir kurbandım ve içimde hem gurur hem de korku hissediyordum. Fakat elim babamın sıkılmış kocaman avucu içinde sıkışmıştı ve ben de erkeklik taslıyordum. Gidiyor gidiyorduk. Daracık sokaklardan, Ayaminas Kilisesi'nin önünden geçtik, döndük, eski bir binaya girdik. Geniş bir avlusu, köşelerinde dört büyük kemeri ve ortada da kocaman bir tozlu çınar vardı. Ben durakladım, irkildim. Elim babamın sıcak, kocaman avucu içinde titremeye başladı. Babam eğildi, saçlarıma dokundu, beni okşadı. Hopladım. Çünkü beni okşamış olduğunu hiçbir zaman hatırlamıyordum. Gözlerimi kaldırdım ve korkuyla ona baktım. ''Burada okuyacaksın'' dedi, ''adam olacaksın. İstavroz çıkar.'' Öğretmen eşikte göründü. Elinde uzun bir değnek vardı. Bana korkunç iri dişliymiş gibi göründü. Gözlerimi, boynuzları var mı diye başının üst tarafına diktim. Ama göremedim. Çünkü şapkası vardı. Babam ona, bu oğlumdur dedi. Elim babamın avucundan kurtuldu ve babam beni öğretmene teslim etti. Eti senin, kemiği benim dedi. Ona acıma, döv, adam et. Öğretmen, sen merak etme Kapitan Mihalis dedi. İnsanı adam eden adaletim burada. Ve değneği gösterdi. İlkokuldan bir sürü çocuk kafası kaldı aklımda. Kafatasları gibi birbirlerine yapışık çocuk başlar. Şimdilerde çoğu kafatası olmuştur bile. Ölümsüz olan dört öğretmenimdi. Fakat o başların üstünde şu dört öğretmen içimde ölümsüzmüş gibi yaşamaktadır. Birinci sınıfta yaşlı, kısa boylu, kötü bakışlı, sarkık bıyıklı, elinde daima değnek bulunan Pateropulos bizi kovalar, toplayıp ördekmişiz de satmak için pazara götürüyormuş gibi sıraya sokardı. Her baba ona yaban keçisi çocuğunu verirken, eti senin kemiği benim öğretmen derdi, döv onu adam oluncaya kadar döv. O da bizi acımadan döverdi ve hepimiz öğretmen de, öğrenciler de fazla sopa yemekle adam olacağımız zamanın gelmesini beklerdik. Büyüyüp de insancıl teoriler kafamda oluşmaya başlayınca bu ilk öğretmenimin yöntemini barbarlık olarak nitelendirdim. Ama insan doğası hakkında fikir sahibi olunca Pateropulos'un o mübarek değneğini kutsamaya başladım. Acının hayvandan insana çıkan yokuşta en büyük rehber olduğunu bize o öğretmişti. İkinci sınıfta Titiros hüküm sürüyordu. Zavallı hüküm sürüyor ama hükümet etmiyordu. Solgun benizli gözlüklüydü. Gömleği kolalıydı, rugan ayakkabıları sivri, topukları yan basıldığından erimişti. Uzun burnu kıllıydı, ince parmakları tütünden sararmıştı. Adı Titiros değil, Papadakis'ti. Adamın adı Papadakis yani papazoğlu, papazzade anlamına geliyor. Kendisine takılan Titiros lakabı da Yunanca Titiros olup, bu ne kocaman peynir demektir. Giritlilerde Hristiyan ve Müslüman, lakap takma yaygın bir adettir ve takılan lakaplar arasında çok zekice olanları vardır. Fakat papaz olan babası bir gün ona köyden kocaman bir kelle peynir getirmiş. Oğlu bu ne kocaman peynirdir baba demiş. O sırada evde bulunan bir komşu kadın bu sözleri duymuş. Artık fazlasına gerek yoktu. Zavallı öğretmeni makaraya alıp lakabı takıvermişler. Ama bizim Titiros dövmez rica ederdi. Bize Robinson okur, her kelimeyi açıklar, sonra anlayalım diye yalvarırmış gibi duygulu ve acıklı bir tavırla bakardı. Biz Robinson'un yapraklarını çevirir, kendimizden geçmiş bir halde tropik ormanların, kalın yapraklı ağaçların, eli sopalı, başında ottan bir şapka bulunan Robinson'un çevresinde uzanan ıssız denizin kötü basılmış resmine bakardık. Bir gün din tarihi okurken Yakup'a ilk çocuğunu bir tabak mercimek karşılığında satan Yeşaya'ya gelmiştik. Öğle üzere eve dönünce ilk çocukluğun ne demek olduğunu babama sordum. Öksürdü, başını kaşıdı. Git, dayın Nikolaki'yi çağır dedi. Bu dayım ilkokulu bitirmişti. Ailenin en okumuş adamı ve annemin kardeşiydi. Ufak tefek, kabak kafalı, iri gözleri korkuyla bakan, sırf kıllarla örtülü kocaman elli bir adamdı. İyi soydan, sarı benizli, kötü huylu, kendisini kıskanan ve ondan nefret eden bir kadınla evlenmişti. Karısı iri göğüslü, tombul hizmetçinin uyuduğu alt kata inmesin diye adamı iple karyolanın demirine ayağından bağlar, sabah olunca çözerdi. Zavallı dayımın işkencesi 5 yıl sürdü neyse. Allah yardım etti de, zaten onun için kendisine çok merhametli derler, kötü huylu kadın öldü ve dayım bu kez sağlam, kendisini bağlamayan, konuşması kaba ama iyi yürekli bir köylü kızıyla evlendi. Sevinç içinde evimize gelir, annemi bulurdu. Annem sorardı ona, ''Şimdi yeni karınla nasıl geçiniyorsun Nikolay?'' Dayım cevap verirdi, ''Nasıl mutluyum sorma Margi, beni bağlamıyor.'' Dayım babamdan korkar, gözlerini kaldırıp ona bakmaz, tüyle ellerini ovuşturur, durmadan dış kapıya bakardı. Babamın kendisini çağırdığını söyleyince lokması boğazına takıldı. Öylece sofradan kalktı ve doğru bizim eve koştu. Acaba ejderha beni ne yapacak diye düşünüyor, lokmasını yutmaya çabalıyordu. Zavallı hemşirem nasıl dayanıyor ona diyordu. İlk karısını hatırladı ve memnuniyetle gülümsedi. Ben diye mırıldandı. Tanrı'ya şükürler olsun, kurtuldum. Babam onu görünce, gel bakalım madem okumuşsun açıkla dedi. İkisi de kitabın üzerine eğildiler, bir çeşit meclis kurmuşlardı. Babam uzun uzun düşündükten sonra fikrini söyledi. Prototokia avcı forması demektir. Dayım başını salladı. Bence tüfek demektir diye karşılık verdi ama sesi titriyordu. Babam kükredi. Avcı giysisi. Kaşlarını çattı, dayım da yutkundu. Ertesi günü öğretmen sordu. Prototokia ne demektir? Ben atıldım. Avcı giysisi demektir. Ne biçim saçmalıklardır bunlar? Hangi cahil söyledi bunu sana? Babam. Öğretmen büzüldü. O da babamdan korkardı. Babama nasıl karşı çıkabilirdi ki? Doğruldu. Evet dedi. Tabii bazen ama çok nadir. Avcı giysisi anlamına da gelir. Yine de burada... Bütün dersler içinde en çok din tarihi hoşuma gidiyordu. Tuhaf, karışık, karanlık olaylar, konuşan yılanlar, tufanlar, hırsızlık ve cinayetler, kardeşin kardeşi öldürmesi, bir babanın biricik oğlunu kesmek istemesi. Tanrı zırt pırt işe karışıyor, o da cinayetlerden payını alıyordu. İnsanlar ıslanmadan denizi geçiyor. Anlamıyorduk. Öğretmene soruyorduk, o da değneğini kaldırıyor, öksürüyor ve kızıyordu. Anlayışsızlar diye bağırıyordu. Kaç kez söyleyeceğim size, konuşma istemiyorum. Bizse ağlayarak, ama bay öğretmen anlamıyoruz diyorduk. Öğretmen cevap veriyordu. Bunlar Tanrı'nın işleridir. Anlamamız gerekli değil, günahtır. Günahtır. Bu korkunç sözü duyunca büzülürdük. Söz değil, yılandı bu. Havva'yı aldatan, öğretmenin kürsüsünden inen ve bizi yemeye gelen yılan. Sıralarımızda büzülür, çıt çıkarmazdık. İlk olarak duyduğumda içimde acıma duygusu uyandıran bir kelime daha vardı. Abraham ya da Abraham, Avram, İbrahim. Bu iki AA çok uzaktan, derin, karanlık, tehlikeli bir kuyudan geliyormuş gibi içimde yankılanırdı. Gizlice kendi beynime mırıldanırdım. Abraham. Arkamda bir ayak sesiyle bir soluma duyardım. Çıplak, geniş tabanlı birisi beni kovalardı. Onun günün birinde oğlunu kesmeye götürdüğünü öğrendiğimde dehşete kapıldım. Muhakkak ki çocukları kesen buydu. Beni görüp de kapmasın diye sıranın arkasına saklanıyordum. Öğretmen Tanrı'nın öğütlerini yerine getirenleri, Abraham'ın bağrına basacağını söylediği zaman içimden, onun bağrından kurtulmak için bütün öğütleri çiğnemeye yemin ettim. Aynı konuyu işlerken Abbakum sözcüğünü duyunca da sinirlerim bozuldu. Bu ad da sevimsizdi. Karanlık basınca bahçemizde tuzak kuran bir umacıydı. Kuyunun ardına gizlenirdi. Bir keresinde tüm cesaretimi toplamış avluya tek başıma çıkmıştım. Önüme fırladı ve bana Abbakum diye bağırdı. Bu seni yiyeceğim demekti. Bazı kelimelerin yankısı benim içimde büyük bir heyecan yaratır. Sevinç değil, çoğu zaman korku. En çok da İbranice sözcükler. Çünkü ninemden İbranilerin yani Yahudilerin büyük cuma günü, İsa'nın öldüğü gün, Hristiyan çocuklarını alıp iğneli bir tekneye attıklarını ve kanlarını içtiklerini biliyordum. Eski ahitten İbranice bir sözcük. Hele Yehova sözcüğü hayalimde çivili bir tekneyi canlandırırdı. Beni içine atmamalarını isterdim. Üçüncü sınıfta Periandros Karasakis vardı. Gömlekleri, boynundaki sivilceler görünmesin diye yüksek, sert yakalıydı. Cırcır böceğininkiler gibi incecik bacakları olan, beyaz mendilciyle hep ağzını örten, durmadan tüküren ve soluğu kesilen bu adamcağıza Corent Tiranlı'nın adını kim vermiş acaba? Temizlik hastasıydı. Her gün ellerimizi, kulaklarımızı, burnumuzu, diş ve tırnaklarımızı kontrol ederdi. Dövmüyor, rica etmiyor, yalnız iri, sivilce dolu kafasını sallıyordu. Hayvanlar diye bağırırdı bize. Domuzlar, her gün sabunla yıkanmazsanız hiçbir zaman adam olamazsınız. Adam ne demektir yani? Sabunla yıkanan kişi demektir. Yalnız beyin yetmez zavallılar, sabun da lazımdır. Böyle ellerle Tanrı'nın önüne nasıl çıkacaksınız? Çıkın avluya da gidip yıkanın. Hangi seslerin uzun, hangilerinin kısa olduğunu ve hangi tonu keskin, hangisini uzatmalı telaffuz edeceğimizi anlatarak kafa ütüler, bizler sokaktaki sesleri, manavları, simitçileri, anıran eşek sıpalarını, gülüşen komşu kadınları dinler, zil çalsın da kurtulalım diye can atardık. Öğretmenin kürsüde terlediğini, konuştuğunu, yine konuştuğunu ve beynimize dil bilgisini kazımak istediğini görüyorduk ama bizim aklımız dışarıda, güneşte ve taş savaşındaydı. Çünkü taş savaşını çok sever ve çoğu kez okula kafamız gözümüz yarılmış giderdik. Bir bahar günüydü, Tanrı'nın neşesi. Pencereler açıktı, karşıki bahçeden çiçek açmış bir mandalina ağacının kokusu geliyordu. Beynimiz bile çiçek açmış, mandalina ağacı olmuştu ve artık ne uzatma ne de vurgu işaretini dinliyorduk. Tam o sırada bir kuş okul avlusundaki çınar ağacına konmuş şakıyordu. Köyden o yıl gelmiş olan Nicolio adındaki soluk benizli, kızıl saçlı bir öğrenci dayanamayıp parmak kaldırdı. ''Sus öğretmenim!'' diye bağırdı. ''Sus öğretmenim, kuşu dinleyelim!'' Zavallı Periandros Karasakis. Bir gün toprağa verdik onu. Yavaşça kürsüye başına dayamıştı, bir an balık gibi çırpındı ve can verdi. Biz ölümü karşımızda görünce korktuk ve çığlıklar atarak bahçeye döküldük. Ertesi gün pazarlıklarımızı giydik, hatırını kırmayalım diye deniz kıyısında dikkatle ellerimizi yıkadık ve onu eski mezarlığa, denizin kıyısına götürdük. Mevsim bahardı. Gökyüzü gülüyordu, yeryüzü papatya kokuyordu. Tabut da açıktı. Yüzünü saran sivilcelerden derisi yeşil sarı bir renk almıştı. Birer birer onun ölü yüzünü öpmek üzere eğildiğimiz zaman artık papatya ya da ilkbahar değil, çürümüş et kokusu almıştık. Dördüncü sınıfta ilkokulun müdürü hüküm sürüyor ve bizi yönetiyordu. Küp gibi kısa, sivri sakallı, gri gözleri daima kızgın, bacakları çarpıktı. Bizi duymasın diye birbirimize yavaşça, ''Bacaklarını görmüyor musun ulan?'' diyorduk. ''Bacaklarını nasıl çıkrık çevirdiğini ve nasıl öksürdüğünü görmüyor musun? Giritli değil o. Atina'da öğrenim görmüş ve beraberinde yeni pedagojiyi de getirmiş. Biz bunun pedagoji adı verilen genç bir kadın olduğunu sanıyorduk. Müdürle ilk kez karşılaştığımızda yanında pedagoji yoktu. Evde olmalıydı. Elinde küçük, burma bir kırbaç vardı. Bizi sıraya soktu ve nutuk atmaya koyuldu. Bütün öğrendiklerimizi görüp dokunmamız ya da noktalarla dolu bir kağıdın üzerine resmini yapmamız gerekmiş. Gözlerimizi de dört açmalıymışız. Yaramazlık yok. Teneffüste gülüp bağırmak da yok. Eller de çapraz duracak. Sokakta papazla karşılaşınca elini öpmeliymişiz. Gözünüzü dört açın zavallılar. Aksi halde şuna bir bakın, dedi ve bize kırbacı gösterdi. Palavra atmadığımı göreceksiniz. Gerçekten de gördük. Bir yaramazlık yaptığımızda ya da keyfi yerinde değilse pantolon düğmelerimizi açtırır, pantolonumuzu aşağı indirtir ve etimizin üstüne vururdu. Düğmelerimizi çözmeye üşenirsek kanatana kadar kulaklarımızı kırbaçlardı. Bir gün bütün cesaretimi toplayarak parmağımı kaldırdım. Bay öğretmen diye sordum. Yeni pedagoji nerede? Neden okula gelmiyor? Kürsüden fırladı, duvardan kırbacı indirdi. Gel buraya saygısız diye bağırdı. Çöz pantolonunun düğmelerini. Kendisi pantolonumu indiremeyecek kadar üşengeçti. Vurmaya ve bağırmaya başladı. Nah, nah, nah! Terlemişti, durdu. İşte yeni pedagoji dedi. Bir dahaki sefere kadar yeter. Ama yeni pedagojinin kocası biraz da muzipti. Bir gün dedi ki, Yarın size Kristof Kolomb'un Amerika'yı nasıl keşfettiğini anlatacağım. Daha iyi anlamanız için her biriniz birer yumurta getirsin. Yumurtası olmayan da sade yağ. Evliydi, bir de kızı vardı. Adı Terpsichore'ydi. Kısa boylu fakat çok tatlı bir kızdı. İsteyen çoktu ama o evlendirmek istemiyordu. Böyle namussuzlukları diyordu, evimde istemem. Ocak ayında kediler damlara çıkıp miyavlamaya başladığı zaman da bir merdiven alır dama çıkar, kedileri kovalardı. Allah doğayı kahretsin diye mırıldanırdı. Kahretsin, öyle ahlaksız ki. Bir büyük cuma günü çarmıha gerilmişe dua edelim diye bizi kiliseye götürdü. Sonra kime ibadet ettiğimizi ve çarmıha gerilmenin ne olduğunu anlatmak için bizi okula geri getirdi. O gün İsa'nın acısına ortak olmak için ekşi limon yiyip sirkeden başka bir şeyi ağzımıza sokmadığımızdan yorgun ve bezgin bir halde sıralara yığıldık. Sonunda yeni pedagojinin kocası saygılı ağır bir sesle Tanrı'nın gökyüzünden nasıl inip İsa olduğunu ve günahlarımızı affettirmek için acı çekip çarmıha gerildiğini anlattı. Ama hangi günahlardı bunlar? Biz pek anlayamadık. Yalnız İsa'nın 12 çömezi olduğunu ve bir tanesinin yani Yudas'ın onu ele verdiğini anladık. Ve durun bakayım, Yudas kime benziyordu, kime dedi. Kürsüden kalktı ve yavaş yavaş, dikkatle, sıradan sıraya ilerleyip birer birer bize baktığını gördük. Yudas şey gibiydi, şey gibi, şey. İşaret parmağını uzatmış, birimizden ötekine dolaştırarak içimizden kimin Yudas'a benzediğini bulmaya çalışıyordu. Bizse o korkunç parmak üstümüzde durur diye büzülüyor ve korkuyorduk. Öğretmen birden bağırdı ve parmağı solgun benizli, fakir giyimli, güzel açık sarı saçları olan bir çocuğun üzerinde durdu. Bu geçen yıl 3. sınıfta "Sus öğretmen, kuşu dinleyelim" diye bağıran Nicolio idi. Öğretmen bağırdı. "Nah, Nicolio gibi." Hiç farksız. O da böyle solgun, böyle giyinmişti ve kızıl saçları vardı, kızıl kızıl, cehennemin alevleri gibi. Zavallı Nicolio bunu duyunca ağlamaya başladı. Biz tehlikeden kurtulmuş olan ötekiler ona nefretle baktık ve sessizce dışarı çıktığımızda İsa'yı ele verdiği için ona bir güzel sopa çekme konusunda anlaştık. Öğretmen yeni pedagojinin emrettiği üzere bize Yudas'ın ne biçim biri olduğunu böyle elle tutulacak biçimde göstermiş olduğu için memnundu. Sokağa çıkar çıkmaz Nicolio'yu ortamıza alıp tükürmeye ve vurmaya başladık. Çocukcağız kaçmaya başladı ama biz kendisini taşlarla kovalıyor, evine varıp da içeri girinceye kadar "Yudas, Yudas" diye ardından koşuyorduk. Nicolio bir daha sınıfta görünmedi, bir daha okula ayak basmadı. 30 yıl sonra Frangistan'dan eve dönmüştüm. Günlerden büyük cumartesiydi, kapı çalındı. Solgun benizli, zayıf, kızıl saçlı, kızıl sakallı bir adam göründü. Paskalya nedeniyle babamın hepimizin için ısmarlamış olduğu yeni pabuçları bir bohça içinde getirmişti. Çekingen bir tavırla kapıda durdu, bana baktı, başını salladı. "Beni tanımadın mı?" dedi. "Hatırlamıyor musun beni?" Bunu söyler söylemez kendisini tanıdım. "Nicolio" diye bağırdım ve onu kucakladım. "Yudas" dedi ve acı acı gülümsedi. Erkek ve kadın komşularımızı sık sık hatırlar, ürperirim. Pek çoğu yarı sarsaktı, çarpık yanları vardı. Korktuğum için kapılarının önünden hızlı hızlı geçerdim. İster bütün yıl evlerinin dört duvarı arasında oturup pinekledikleri için ya da Türklerden ve yaşamları, onurları, mal mülkleri için korkmaktan olsa gerek kafayı üşütmüşlerdi. Yaşlıların durmadan katliamlarla savaşları, Hristiyanların çektiklerini anlatmalarını dinliyorlar ve tüyleri diken diken oluyordu. Geceleri uyumak dersen nerede? Kapılarının önünden geçen biri bir an duraklasa telaşla ayağa fırlarlardı. Gözlerini fal taşı gibi açmış, kulaklarını dikmiş, geleceğinden emin oldukları kötü zamanları bekliyorlardı. Erkek ve kadın komşularımızı hatırlarken gerçekten korkuyordum. Bizim evden biraz aşağıdaki Kira Victoria, insanı bazen zapt edemediği duygulu bir gevezelikle karşılar, bazen de kapıyı yüzüne kapatarak arkasından küfretmeye başlardı. Onun karşısında şişman, yağlı, yaşlanmış Kira Penelope, ağzı koksun diye karanfil geveler ve gıdıklıyorlarmış gibi durmadan gülerdi. Kocası Kir Dimitros, meraklı turşucu ve suskun bir adam olup, ikide bir şemsiyesini kapar dağlara çıkardı. 2-3 ay sonra da üstü başı yırtık, pantolonları bollaşmış, açlıktan bitmiş ve şemsiyesi açık geri dönerdi. Kira Penelope uzaktan onun ortaya çıktığını görür, kahkahayı basar, yine donlarını doldurmaya geliyor diye komşu kadınlara bağırır, gülmekten katılırdı. Daha aşağıda ciddi ama kötü huylu bir tüccar olan Kirmanusos otururdu. Her sabah evden çıkarken elinde bir tebeşir bulundurur, kapısının üstüne bir hat çizerdi. Öğle üzeri yemeğe geldiğinde düzenli olarak, yani aynı saatte kız kardeşini döverdi. Biz kadının çığlıklarını duyar, öğle vakti olduğunu anlayıp yemeğe otururduk. Kirmanusos ağzını açıp insana günaydın demez, kızgın ve korkak bir edayla bakardı. Biraz daha yukarıda sokağın başında Paspatolis, bir lakap olup kurcalayıcı, eşeleyici, el yordamıyla arayan, yoklayan adam anlamına gelir. Kir Andreas otururdu. Çiçek bozuğu suratlı, uzun burunluydu. Burun delikleri kocaman ve bir dananınkiler gibi açıktı. Kapıyı kapatır, daha sonra bir saat ardında dikilip açık kalıp kalmadığını yoklar, kurcalar, hırsızları, yangını, hastalığı defedici dualar okurdu. Sonunda üç kez istavroz çıkarır ve arkasına baka baka giderdi. Mahallenin çocukları hep aynı taşlara bastığına dikkat etmişlerdi. Onu kızdırmak için bu taşların üstüne çamur ya da hayvan pisliği yağarlardı. Adam küçük bastonuyla bunları eşeler ve yine aynı taşlara basardı. Paris'ten yeni gelmiş, güzel bir insan olan, altın çerçeveli gözlüklü Doktor Excellence Bay Periklis'imiz de vardı. Başına Mirabeau, eskiden giyilen bir şapka türü, takardı. Bu, Megalo Castro'ya gelen ilk Mirabeau'ydu güya ve sözde ayakları şiştiği için hastalara terlikle giderdi. Bu terlikleri bütün çeyizini onun eğitimine harcamış olan evde kalmış kız kardeşi işleyerek süslemişti. O bizim evinde doktoruydu. Ben eğilir, terliklerin üzerlerine ipekle işlenmiş çiçekleri ve çevrelerindeki yeşil yaprakları hayranlıkla seyrederdim. Bir gün ateşten hasta yattığım bir sırada iyi olmamı istiyorsa bu terlikleri bana armağan etmesi ricasında bulundum. O da büyük bir ciddiyetle, hiçbir zaman gülmeye tenezzül etmezdi, bana uyup uymadıklarını görmek için ayağıma giydirdi. Ama terlikler büyük geliyordu. Avunayım diye çiçek işlemeli terliklerin gerçekten çiçek kokup kokmadığını anlamak için burnumu onlara yapıştırdım. Ama ne yazık ki kokmuyorlardı. Komşularımı hatırladıkça hala kendimi gülmekten ya da ağlamaktan alıkoyamıyorum. O zamanlar insanlar düzinelerle aynı kalıba dökülmezdi. Hepsi ayrı bir alemdi. Kendilerine özgü tuhaf yönleri vardı. Farklı güler, farklı konuşur, evlerine kapanır, arzularını ve isteklerini utanç ya da korkularından ötürü gizli tutar. Bu arzular içlerinde canavarlaşıp onları boğar ama onlar yine konuşmaz, yaşantıları trajik bir ciddiyete bürünürdü. Sonra yoksulluk da vardı. Bu yoksulluk yetmezmiş gibi bir de onu herkeslerden gizlemeyi gerektiren gurur vardı. İnsanlar dışarı yamalı elbiseyle çıkmamak için zeytin ve hardal otu yerlerdi. Bir keresinde komşularımdan birinin şöyle dediğini duymuştum. Yoksulluktan kim korkarsa yoksul odur. Ben yoksul değilim. 5. ayrımın sonu. Sayfa 62.